Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe hoş geldiniz. Ankara'da Avrupa Birliği liderlerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sırasında ortaya çıkan Sofagate skandalı İtalya'ya da sirayet etti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak niteledi. Hatta şöyle bir şey söyledi tam olarak: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranış şekline kesinlikle katılmıyorum. Uygun olmadığını düşünüyorum. Komisyon Başkanı von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılama beni çok üzdü. Fakat burada üzerinde durmamız gereken bir şey var. Adını koyalım. Bu diktatör diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız. Ama ülkemizin çıkarları için işbirliğinde de hazır olmalıyız. Doğru dengeyi bulmalıyız. Bu gelişmenin ardından İtalya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve iki ülke arasında son dönemde görülmeyen büyüklükte bir kriz başladı. Bu durumu Ahval haber sitesi genel yayın yönetmeni Yavuz Baydar'la ele alacağız. Yavuz Bey, hoş geldiniz.
Merhaba Ali.
Neler oluyor, neler diyeceksiniz bu son dönemde iki ülke arasında görülmeyen kriz için?
Olmayan şey kalmadı zaten Ali. Yani sürekli olarak yeni gelişmelere tanıklık ediyoruz. Aslında sarayda Beştepe'deki sahne, o koreografi diyelim, her türlü zincirleme skandala da bir şekilde yol açtı. Domino efekti gibi böyle yayılarak gidiyor, yani sudaki halkalar gibi aslında. Akılda da sadece o kaldı. Yani bunu daha önce biz Ahval yazarı Cengiz Aktar'la da konuştuk. Tabii İtalya beklenmedik bir taraftan geldi dün gece haber. Aslında kaynıyor İtalya, onu söyleyebilirim. Yani Roma, sabahtan beri temastayım. Hem dışişlerinden hem de meslektaşlardan kaynaklarımla. Bu aslında öyle böyle bir olay değil. Yani bu bir kadına karşı yapılan bir reva görülen bir muamele olarak algılanıyor her şeyden önce. İtalya'da bu konuda İspanya gibi, yani feminizmin güçlü olduğu ülkeler bunlar, böyle yansıdı. Ve duyduğuma göre bir İtalyan milletvekili de yani sembolik olarak tepkisini göstermek için sembolik olarak boş bir koltuğa hitaben bir konuşma yapmış. Ama onun ötesi de var tabii. Şimdi Mario Draghi aslında özgür Avrupalı diyebileceğimiz bir profile sahip. Yani herhangi bir parti aidiyeti yok. Teknokrat, ekonomist, iktisatçı ve Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı. Yani kimliği bağımsız bir kimlik aslında. Aynen daha önceki başbakan görevden ayrılmıştı daha sonra, Giuseppe Conte gibi aslında. Bağımsız bir pozisyonda yönetiyor İtalyan hükümetini. Ve bu nedenle de olsa gerek aslında kendisini spontane olarak dünkü o basın toplantısında, işte koronaydı, Covid'di falan bahsederken pat diye bu soru geliyor. Gelmemesi de mümkün değil zaten. Çünkü basına yansıdı bunun çeşitli fotoğrafları ve yorumları. O soruya spontane, kendiliğinden böyle olduğu gibi cevap veriyor. Senin okumuş olduğun aslında cevap Mario Draghi için tipik denebilecek bir cevap. Aslında bu bile isteye de bu şekilde söylenmiş bir cevap olarak da yorumlanıyor ki bu muhtemelen de böyle. Yani Mario Draghi aslında Avrupa'da rasyonel çevreler içerisinde özelde konuşulan, kapalı kapılar arkasında konuşulan, su yüzüne vurmayan bir görüşü pat diye dile getirmiş oldu. Bu bakımdan da övgü almadı değil, övgü aldı. Hakikaten adını koydu. Yani ikili, yani Avrupa Birliği ile Ankara arasındaki bu ikili ilişkinin niteliğinin, renginin adını koymuş oldu bir anlamda. Ama tabii Türkiye tarafı Avrupa Birliği'ni horlayıcı, aşağılayıcı tavrını bir kalıp haline getirdiği için anında buna tepki gösterdi. İşte Ömer Çelik veyahut saray çevresi ve Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepkiler geldi. Hemen tabii tahmin edileceği gibi Mussolini'ye getirildi laf. Biliyorsun Almanya ile ilişkilerde Hitler ve Nazizm'e getiriliyordu. Burada da Ankara'daki AKP, MHP çevreleri anında tepki göstererek siz asıl faşizmin kurucusunuz deyip laf yapıştırmış oldular. Ama sonuç olarak Mario Draghi'nin söylediği şey bir kere yerleşti. Yani bir yansıması olarak, bir sonucu olarak yerleşti lügatlara ve haberlere. Bunun devamı da gelecek. Yani İtalya'da muhtemelen bunun üzerinde bu akşam da, bugün 9 Nisan Cuma, bu akşam saatlerinde de medyaya, gazetelere bu ayrıntılı olarak yansıyacak. Dolayısıyla bunun İtalya Türkiye ilişkilerinde, yani iki ülke ilişkilerine nasıl yansıyacağı konusu da biraz işte toz dumanın kalktığı bir manzara içerisinde görülmeli bundan sonra. Ne oldu? Massimo Gaiani, İtalya Büyükelçisi Ankara'da anında bakanlığa çağrıldı. Kendisine çok sert ifadelerle bu sözlerin kabul edilemeyeceği söylendi. Ama ok yaydan çıktı tabii. Şimdi İtalyan hükümeti aslında yekpare bir hükümet değil. Gevşek yapılardan oluşan, partilerin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti ve başında da maalesef pek çok tecrübeli ve hafıza sahibi Avrupa çevrelerinin, Batılı çevrelerin biraz mütebessim bir ifadeyle izlemekte olduğu Di Maio var Dışişleri Bakanı olarak. Genç bir siyasetçi, Cinque Stelle'nin üyesi, yani Beş Yıldız Hareketi'nin, popülist bir hareket bu. Ve son derece başından beri acemi, aslında dış siyasette uzaktan yakından pek alakası olmadan oraya paraşütle inmiş olan, işte dış politikayı daha çok dış işleri, İtalyan dışişleri bürokratlarının yardımıyla, el yordamıyla götüren birisi. Bu acemiliğini de hemen fark etti tabii Türkiye bu son işte 2 yıldır sürmekte olan kriz dolayısıyla. Ve özellikle Mevlüt Çavuşoğlu'nun çekip çevirdiği bir şahsiyet olarak algılandı Di Maio. İstediği yöne çekebildi. Hatta son Doğu Akdeniz krizinde de Çavuşoğlu Di Maio görüşmeleri, işte biraz İtalya'yı aynen İspanya gibi Yunanistan'ın etkisinden kurtarıp daha böyle menfaatlere dayalı bir çizgiye çeken, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içini bölen bir tavır içinde uygun, kullanışlı bir figür olarak görüldü. Dolayısıyla şimdi ne beklenir? Bundan sonra bu Mario Draghi acaba geri adım atar mı? Atmama ihtimali daha yüksek, öyle söyleyeyim. Ama İtalyan dışişleri panik halinde, bunu söyleyebiliriz ve herhalde bugün yarın işte özür niteliğinde veyahut söylenen sözleri açıklayıcı nitelikte bir hamle olacaktır mutlaka İtalya tarafından. Bu da tabii yine Başkan Erdoğan'ın hanesine yazılacak bir artı olarak. Hakikaten son derece başarılı bir siyaset izliyor Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa Birliği'ni içeriden attığı bu adımlarla, riskli kumarvari adımlarla bölüyor, karşı karşıya getiriyor. Bu yetmiyormuş gibi ülkelerin içinde de işte Draghi olayında olduğu gibi Draghi ile Dışişleri Bakanlığı'nı, İtalyan Dışişleri Bakanlığı karşı karşıya getirebiliyor. Ursula von der Leyen ile Charles Michel'i, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi'ni karşı karşıya getiriyor. Yani bir çatışma, bir kargaşa hali var. Bu tabii yukarıdan bakıldığında, kuş bakışı, Avrupa Birliği'nin aslında hanesine eksi olarak yazılacak olan bir şey. Çünkü izlenmekte olan bu sözde pozitif ajanda, pozitif momentum politikasının aslında baştan beri nasıl yanlış kurgulandığı ve bu tür sonuçlarının asla ve asla öngörülemediği, hesap edilmeden havuza atlandığı konusu giderek daha fazla, daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Aslında Draghi diyor ki, yani biz mecburuz bu söylediği şey, olayın fotoğrafını dümdüz bir şekilde çekme işi. Ama problem burada şu: Avrupa Birliği'nin ve tek tek ülkelerin, işte İtalya'sı, şusu, busu, Fransa'sı, Hollanda'sı, bunlar demokrasiler. Kuvvetler ayrılığının güçlü olduğu, kurumların dışişleri gibi yerleşik olduğu ülkeler ve diplomasi diline çok özen gösteren, medeni, uygar bir diplomasi diline öncelik tanıyan ülkeler. Yunanistan da böyle. Ama karşı tarafta bambaşka bir dil kullanan bir Ankara var. Şu anki iktidar yapısının hakimiyet kurduğu bir Türkiye başkenti var. Bu iki dilin birbirini bulması, uyum sağlaması, buradan olumlu bir şey çıkması asla ve asla mümkün değil. Yani bunu herkes görebiliyor. Biraz Bu konuda dış politika, uluslararası politika konusunda tecrübe sahibi olan herkes bunu net olarak görebiliyor. Şimdi bundan sonra yine bu yalpalama hali devam edecek. Bizim ahvalde eski AB Büyükelçisi Mark Pierini'nin de anlattığı gibi üstü kapalı diplomatik bir dille daha önceden de yaşanmış manzaralar bunlar aslında. Türkiye-AB ilişkilerinde bu tür Sofagate ama daha düşük dozlu skandallar. Bundan alınan cesaretle yine bu devam edecek. Ama öyle anlaşılıyor ki hem İtalyan parlamentosunda hem İtalyan medyasında hem de daha ötesinde Almanya'da da zaten bu konu derinlemesine şu anda medyada tartışılıyor. Avrupa parlamentosunda da bu konu gündeme gelecek. Yani bu ilişkiler bu haliyle sözde pozitif ajanda, pozitif gündem, sözde diyorum hakikaten ortada pozitif bir şey yok. Bu şekilde ne kadar yürüyecek? Asıl büyük soru işareti bu. Ama dediğim gibi bu suyun halkaları ve sudaki halkalar yayılmaya devam ediyor. Akıllarda bir tek Sofagate denen skandal kaldı. Avrupa Birliği büyük yara aldı. Tabii kısmen de belki bu İstanbul Sözleşmesi'den geri çekilmeyle Ursula von der Leyen gibi bir sembolik kadın kimlikli figürü bu şekilde aşağılamakla aslında Avrupa toplulukları, toplumları içerisinde özellikle kadınlar arasında, kadın siyasetçiler, karar vericiler arasında Erdoğan imajı bu haliyle daha da pekişti diyebiliriz. Yani ortada hakikaten öyle böyle değil denen bir hiç küçümsenmemesi gereken ve yayılan bir skandal var.
Çok teşekkürler sevgili Yavuz Baydar, görüşleriniz için. Yine sıcak gelişmelerle sıcak takipte birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, yayınımızı beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ahval'in videolarını YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Twitter veya Facebook'tan bizi izlediğinizde Ahval'in haberlerine engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Ayrıca haber bültenimize abone olduğunuzda her sabah mailinize günün önemli gelişmelerinin derlendiği bir e-posta gelecektir. Yeniden sıcak gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.